Ayrım 6.
Anahtar. Bütün ömrü boyunca avazı çıktığı kadar bağırsın isterse, olmuş bir şeyi olmamış yapamaz ki. Bu söz ortalığı sakinleştirdi. Doğru dedim kendi kendime. Kabul edilecek zorlukları böyle basit çözümlerde bulmak adamı fazlasıyla üzmüyor herhalde. Üzülmediğini söylemek imkansızdı. Derin bir acı içinde görünmekten kaçındığının farkına varıyorduk. Üstelemiyor, teselli etmeyi bile düşünmüyorduk. Konu kapansın, küllensin. Zaman geçince üzerinden her şey unutulur gider, alışkanlığını bellemiştik. Bu defa beceremeyip üzerine gittik olayın. Pek az kişi üzülmüştü olanlara. Olası görmediğimiz şeylerin bir çırpıda gözlerimizin önünden geçmesini önemserken, acaba dediğimiz o inanmazlık oranını hiç dikkate almadan söylenenlerin doğru olduğuna karar verdik. Belki de bize anlatılan şeyleri yaşamına özendiğimiz insanların hayatına uygun düşürmek için yakıştırmıştık. Hiçbirimiz yüreklenip ortaya çıkamıyor, söylenenlere kulak asmayın, uydurulmuş şeyler bunlar. İnsanı kötülemeye utanmalıyız diyemiyorduk. Kendimiz itiraf etmedikçe kimseler suçlu olduğumuzu bilmeyecekti. Bundan o kadar emindik ki iki kişi bir araya gelsek anlatılanların ölçüsünü hemen büyütüyor, yeni şekliyle sanki olanlar gerçekten bunlarmış gibi oturup başkalarına aktarıyorduk. Onu başka yere tayin etmeliler. Kimse bu masuma kin beslememeli. Şefin olaydan haberi yok sandığımız için bu sözler çevreyi birden şaşırttı. Duyunca bize katılacak, kurnaz tilki gülüşüyle tecrübeli boyutlarda olayın bilinmez sandığımız nedenini bulacak diyorduk. Sözünü tamamlayınca hepimizin yüzüne baktı ve gözlerini tek tek üzerimizde dolaştırarak tekrarladı. Onu başka bir yere tayin etmeliler. Kimse bu masuma kin beslesin istemiyorum. Yazık diye başını esefle sallayıp gözlüklerini masanın üzerine fırlatıp çıktı odadan. Bizi açıkça suçlamak yerine gözdağı verip susturmayı uygun bulmuştu. Beşimiz birlikte bir odada çalışıyorduk. Geçimimiz yoktu denemez. Aslında şefin bulunması, aynı düzeyde insanların sudan bahanelerle ortaya çıkardıkları ufak tefek anlaşmazlıkların büyümesini önlüyor, gerçeğinde olmasa bile görüntüsünde uyumlu bir mesai birliğinin varlığını ortaya koyuyordu. Şeften hem çekinir hem sayardık. Yukarıda sözü geçerdi. Korkumuzun nedeni bağışlayıcı olmasındandı. Yanlışlıkları yüze vurmaz, kimselerin bulunmadığı zamanlarda çağırıp işin doğrusu böyle olmak gerekir gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Bir daha tetkik et bakalım. Belki sana da uygun gelir böylesi gibilerden doğrusunu öğretiyordu. Çok konuşmaz, ölçüyü kaçırmamak şartıyla arada bir laflamamıza göz yumardı. Mülkiye'de okuduğunu, bitirmeden ayrılıp bu kuruma memur olduğunu duymuştuk. Karısı öldükten sonra bütün dünyası eviyle işi arasında sıkışmıştı. Sözünü esirgemez, aklına yatanı saygılı anlatım sertliği içinde mutlaka ortaya koyardı. Rukiye Hanım'a bir gün aklına yatanın savaşını vermeli insan demiş. Rukiye Hanım yokluğunda anlattı. Hiçbir şey anlamadığını bu sözden. Rukiye Hanım servisin daktilosuydu. Enstitüde okumuş. Dayısı var diye kapılanmıştı. 13 yıllık memurdu. Daktiloyu öğrenmiş, hatta beceri kazanmıştı. 3 yıldır duldu. alımı çalımı yerinde bir kadın görüntüsü verir, girenin mutlaka dönüp kendisine bakması için yüzü daima kapıya dönük otururdu. Dedikodusu bol kadınların, ortak yanlarındaki sıfatlı konuşmaları bir kenara bırakır, söyleyeceğini kinayesiz söylerdi. Çekinirdik. Çirkef değildi ama nobrandı. Ağzına geleni hemen döküverirdi ortaya. Bir keresinde muallim Nabi Bey'e, gelinine söyle, adetliyken sinemaya gelmesin. Pis koktuğunu bilmiyor mu? Demişti onca insanın içinde. Muallim Nabi Bey zarif adamdı. Neden muallim dendiğini çok sonra öğrendik. Askerde eğitim taburunda çavuşluk yapmış, sonraları erlerden biri gördüğünde elini öpmeye eğilip "Ver elini muallim bey" deyince çevresinde gülüşüp takılmışlar muallim bey diye. Aramızda da adı muallim idi. Yanındayken yaşına saygı gereği muallim bey diyorduk. Çabuk yıkılır, her olayı ölçüsünün üstünde sonuçlar doğuracağı ürküntüsü ile paniğe kapılarak çözemezdi. Evinin direği geliniydi. At gibi boylu poslu kadın. Damat talihsizliği buna derler. Kısrığı sıpaya gelin etmek ancak muallim Nabi Bey'in halt etmesi olur diyordu Rukiye Hanım. Bir keresinde gelini övmek için adamlara erkekliğini hatırlatan cinsten şeyler söylemişti. Şef de vardı üstelik odada. Kısrağın iyisi adetinden belli olur. Ben hamamda gördüm kaltığı. Böylesine içinin kabarması ayıplanmamalı erkeğin. Muallim Nabi Bey cevaplayamazdı bunları. İyi de ederdi aslında. Rukiye Hanım severdi Nabi Bey'i. Yokluğunda bir kere babam gibi saymalıyım bu adamı demişti. İlk geldiğimde o tuttu elimden. Acemiliğimi hep görmezlikten geldi. İçlerinde en kıdemsizi bendim. Beklediğim bir şey yoktu. Çevremdekileri iyi insanlar gibi görüyor, kırmadan, incinmeden günümü geçiriyordum. Şefin de benden ümidi yoktu. Yüzüme de söylemişti bir gün. Senin niyetin mi yok, cesaretin mi anlayamadım oğlum. Baban hatırlı, yüksek tahsilin de var üstelik. Biraz meraklansan müfettiş olursun, müdür olursun. Aslında ikisi de değildi. Ne cesaretim eksikti ne de ilgisizliğim. Niyetim başkaydı. Babamın ölmesini bekliyordum. Görkemli bir tören düzenleyecek, sonra kalanı satıp savıp terk edecektim buraları. Büyük şehirde küçük bir iş bulmak, kendi çalıştığımın ürününü sermek istiyordum. Başkalarına söylesem güleceklerdi düşündüklerime. Günlerdir dedikodusunu yaptığımız şefe en yakın yerde oturanımızdı. Az konuşur, Rukiye Hanım'ın erkekçe rahatlatan konuşmalarında eksik kalan şeyleri tam açıklaması için gerekli gereksiz dışarı çıkıp bizi yalnız bırakırdı. Öfkelendiğim şeyler aslında hakkınız demişti bir seferinde. Sonra küçümser bir gülüşle eklemişti. Ömrünüz hep dinlemekle geçiyor. Yetişkin iki kızı vardı Asım Bey'in. Rukiye Hanım ikisini de pek beğendiğini söylerdi. Büyüğün saçları öylesine lepis kaymış ki Rukiye Hanım bir gün durup dururken Asım Bey'e "Kocamın yerinde ben olacaktım, benimle evleneceğini onu almak için neler yapmazdım neler" deyivermişti. Öfkesiz, tasasız dinlemiş Rukiye Hanım'ın övmelerini. Sonra Rukiye'nin de hoşlanacağı biçimde cevaplamış. Sen bakma onun lepiskasına. Kocan akıllı adamdı. İstediğinde ben vermedim. Büyüğü iyiden çok kötüye meyyaldır. Kocanın senin gibi iyi birine ihtiyacı vardı. Muallim Nabi Bey'den dinledim. Rukiye Hanım iş olsun diye bir kere daha açmış bu konuyu. Asım Bey'i kızdırmak için de diyorlar. Asım Bey sert cevaplamış Rukiye Hanım'ı. Kocan iyi adamdı senin ama zayıf adamdı. Büyüğünü verseydim orospu olurdu kocanın nikahında demiş. Yılların Rukiye'si deneysiz kalmış cevaplamada Asım Bey'i. Oturup ağlamış birden. Kendini aşağılanmış görmüş bu sözlerde. Muallim Nabi Bey, Rukiye sağlam kadındır. Bakma sen, onun öyle kıvrakça oturup kalktığına derdi. Asım Bey'i suçlamak hoş gelmedi dersek yalan. Hepimiz ilk duyduğumuzda merakla deştik anlatılanın arkasını. Şefin yokluğunda Asım Bey'i süzüyor, anlatılanların doğruluğunu belirleyecek küçük şeyler bulmak, sonra bunları büyütüp yeniden laflamak hoşumuza gidiyordu. Asım Bey'i sevmediğimizden değildi. Rukiye'nin anlatışı hoşlandırıyordu bizi. Açık saçık şeyler değildi ama keşke açık saçık şeyler olsaydı. Bir kere dinler, sonra tekrarına gerek duyduğumuz alışkanlık gibi bir kenarımıza koyup saklardık. Her defasında Rukiye yeni tanımlamalar veriyor, bizi hayal dünyasında evirip çevirerek bu dedikodunun açık saçık hayatına hayran bırakıyordu. Anlatışı gerçek olmasından daha etkileyiciydi. Yetişkin iki kızı varken kart horoz gibi hovardalık peşine düşmüş, diyordu Rukiye. Kimin peşine, niçin düştüğünü bilmiyorduk. Asım Bey'in aşkı kolayca yayıldı daireye. Herkes kendi ölçüsünde yakıştırdığı biçimiyle olayı algılıyor, anlatıp genişletiyordu. Şefin dediği çıkacak gibiydi. Herkes de Asım Bey'e karşı bir kin filizlenmeye başlamıştı. Oysa gerçeğini araştırmadan genişletilen dedikodunun sonunda Asım Bey'in başını yiyeceğine karar verip ürktük. Kimse işin aslını bilmiyor, Rukiye'lerin servisinden duydum deyip geçiyordu. Bütün sorumluluk üzerimize kalmıştı. Muallim Nabi Bey yalnızken Rukiye'yi uyardı. Kendi için emniyet arayışını gizlemeye çalışıyor, Rukiye'yi kayırırmış gibi olaylara nitelik değiştiren ilginç bir müsamaha ekliyordu. Rukiye'nin dikkatini çekiyor, onu korumanın arkadaşlık görevi olduğunu söylüyordu. Asım Bey'in dedikodusunu gerçek bellemiş, bundan uzanamadığı bir lezzetin kıskanç zevkini almıştı. Uyanık olmalıydı Rukiye. Ya müdür dedikoduyu duyar ve sorarsa ne diyebilirdi ki? Dikkatli ol kızım. Söylenilenler doğru değildir. Sen niye kötü kişi olasın? Severiz seni biliyorsun. Herkes sever seni. Rukiye böyle söylüyor diye adın çıksa iyi mi sanki diyordu. Rukiye yılmadı. Gerçek bu anlatılanlar. Anlattıklarım tamamı tamamına gerçek. Yalanı da yok, yanlışı da. Asım Bey'e kızdığımdan değil. Karıya çok kızıyorum ben. Bunca yılın ardından Asım Bey'in gidip de ev basacağını söyleyen kim? Mutlaka o aldı adamı eve. İlk kez Rukiye'nin sesinde kıskançlık görüyordum. Asım Bey'i önemsediğini anlamıştım. Cesaret edip soramadım Rukiye'ye. Ortaya dökeceklerinin hiçbiri doğru olmasa bile Rukiye'nin erkeğe çıkmış adı. Söylediklerine tartışmasız gerçeklik kazandıracaktı. Kuşkum yoktu Rukiye, Asım Bey'i kıskanıyordu. Eve girdiğini görenler olmuştu belki. Doğruydu eve girdiği belki ama ne yaptığın bilinmiyordu. Yakıştırılanlar kulağa hoş gelmişti. Ben de kıskanıyordum Asım Bey'i. Ben de Asım Bey'in yerinde olmayı düşlüyordum. Kadının adı kötüye çıkmamıştı. Gençliğinde can yakmış derlerdi ama kötüsünü gören olmamıştı şimdiye kadar. Evine barkına bağlı kadın derlerdi. Bir keresinde görmüştüm. Rukiye daha iyiydi. Sorsalar bana Rukiye'nin tersliğini kaldırın, 100 tanesi eder o kadının derdim. Yalnızken sordum Rukiye'ye, hem hiç evirip çevirmeden. Doğru söyle Rukiye, gerçekten Asım Bey gidiyor mu o eve? Rukiye yalana sapmadı. Kimse duymasın dedi. Girdiğini söyledim ya, söylediğim doğrudur. Yeni girmedi Asım Bey o eve, çoktandır gider gelir. Hep bilirdim, susardım. Bana ne derdim yaptıklarından? Asım Bey'i korurdum, karıyı da. Büyüğün orospu olacağı doğrudur. İnanma istersen sözlerime. Asım Bey'le karının arasını yapan da bu kız. Niye şimdi döktün bu pisliği ortaya? Saklayabilirdin gene. Kimseler bilmez de olanı biteni. Ne geçti eline? Ağzınız sulanmıştı dinlerken ama. Rukiye kıskançlığını gizleyemiyor, Asım Bey olayını büyük kızın orospuluğunda noktalayıp gerçeği saklamaya çalışıyordu. Haklı yanı da vardı Rukiye'nin. Gerçekten hepimizin ağzı sulanmıştı. Rukiye her şeyi görmüş gibi yansıtıyor, olayları anlatırken sanki kendi düzenlemiş gibi her şeyin ayrıntısına özendirici tanımlar katıyordu. Rukiye kıskanmıştı Asım Bey'i. Rukiye daha fazla dayanamazdı. Niye Asım Bey'i dile düşürdüğünü açıklamak istedi. Başladı da konuşmaya. Ağlayacak gibiydi. Çözülmüştü artık. Ayıplanmaktansa açıkça suçlanıp rahatlamak istiyordu. Asım Bey'i hepinizden eski tanırım. Bana gençliğimde de yakındı. Sözlerine devam ettiremedi. Muallim Nabi Bey ve şef içeri girmişlerdi. İşimize devam ettik. Rukiye'nin anlatacakları tümüyle değişmiş, merakımı arttırmıştı. Tam sırasıydı sanki gelmelerinin. Kıvamı kaçmış olabilirdi Rukiye'nin. Benim için işin gerçeği kadar Rukiye'nin bana anlatmak istemesi zevk veriyordu. Nasıl anlatacağını merak ediyordum. Kim bilir kelimeleri nasıl ayıracak bir bir, nasıl hoşlandığımı gördüklerinin üzerinde sallanıp duracak. Tam beklediğim şeyi söylerken gülüp yeni bir hayali kurdurup kudurtacaktı beni. Paydos zili çaldığında Rukiye yanıma gelip fısıldadı. Geç vakit gel, anlatayım gerisini. Suç üstümde kalsın istemem, kapıyı açık tutarım. Hayaller kurmaya başladım. Rukiye ile kimsenin cesaret edip lafını edemeyeceği konuları baş başa konuşacaktık. Yalnızken Rukiye hep sakindir diye düşündüm. Nobranlığını atar üstünden diyordum. Yatardık da belki, fena sayılmazdım. Geç vakit denince karanlığın çökmesini anlarım. Karanlık çöktü, el ayak çekilsin dedikleri bu olmalıydı herhalde. Sokaklar tenhaydı. Rukiye'nin evine giden otobüsler boştu. Bir süre içerisine dinledim kapıdan, sonra hafifçe iki kere dokundum. Rukiye değildi kapıyı açan. Küçük bir kız çocuğu vardı karşımda. Sevimli bakışlarına nasıl da hayret gizlemiş diye şaşırarak baktım. Rukiye yetişti arkadan, tutup kolumdan aldı içeri. Çocuğa aldırma demeye getiriyordu işi. Gösterdiği yere oturdum. Rukiye'de bir fevkaladelik yoktu. Zamparalığa gelmiş bir adamın hazır bulacağı kadın hallerinin hiçbiri görülmüyordu Rukiye'de. Alışmış, kanıksamış gibiydi. Sofradan yemek henüz kalkmıştı, kırıntıları süpürdü. Beni sanki gelecek zamanı mı buldum be adam der gibi süzüyordu. Niye çağırmıştı öyleyse? Çocuk yanımızdaydı. Kahve sordu, içmem dedim. Kendisine yaptı sadece, git demek istiyor diye düşündüm, söyledim de kendisine. Hoşlanmadın geldiğime galiba. Hoşlanmakla ilgili değil, ben böyleyim işte. Seviyor muyum sanki halimi? Hayır. Her şeyi sırasında yapmak gerek. Öğrenmek istediğin için anlatıyorum sanma bunları. Sorduğun için de değil. Niye döktün şimdi bunları ortaya diyordun ya? Niyesini anlatayım. Rukiye eski nobran Rukiye'ydi. Kendi istediği rahatlıkta anlattı olanı biteni. Hiç huylandırmayan sözcüklerle. azarlanmış bir çocuk gibi gülmeden, sırıtmadan dinledim anlatılanları. Bitirince Rukiye, "Nasıl, haksız mıyım?" dedi. Verecek cevabım yoktu. Haklı ya da haksız olduğu açısından bakmamıştım olaya. Rukiye'nin anlatışındaki güzellikti beni olayları doğrusuz, eğrisiz dinlemek merakına götüren. Haklı haksız yargılamadan inandım Rukiye'nin söylediklerine. Rukiye yalan söylemez diye inanmıştım. Kalkıp gitmem gerekiyordu. Nasıl söyleyeceğimi şaşırdım. Su istedim Rukiye'den. Boğazım sıkılıyor gibi geldi. Rukiye suyu getirdi. Gelen o Rukiye değildi. Hiç böyle görmemiştim onu. Deminki Rukiye'nin korkuttuğu kafamda yeni bir coşku estirecek kadar değişikti. Elinde tuttuğu bardağı önüme kadar getirip eğildi. Göğüsleri görünüyordu. Yeniler giymişti. Rukiye açılıp saçılmış diyemezdim ama kılığın kıyafetin ardında Rukiye çırılçıplak gibi bana sıcak bakıyordu. İçmen şart mı? Hayır dedim. Bilmiştim zaten. Neyi? Suyu istemediğini. Rukiye'nin halini beğenmedim. Söylemek geçti içimden, fırsat vermedi. Ne fark eder? Senin için şimdi bilmekle bilmemek arasında. Sustum. Sözünü tamamlamasını bekledim. Rukiye kapıyı örttü. Aralıkta yanan ışık yeter mi? Sen bilirsin. Rukiye her şeyi iyi biliyordu. Ertesi gün dairede değişik bir Rukiye vardı gene. Bir süre geç geldi, beni tersledi. Ne diye bönbön bakıyormuşum yüzüne. Kızdırırsam kafasını, beni de üzecek şeyler yaparmış. Muallim bey, söyle şuna ayağını denk alsın diyordu. Üstüme üstüme geliyordu Rukiye. Susmayı uygun buldum. Muallim Nabi bey, kavga korkusuyla dışarı çıktı, yalnız kaldık. Kapıyı ört hemen, dediğini yaptım. Elini koynuna sokup bir anahtar çıkardı. Fırlattı usulca önüme. Ön kapının anahtarı bu. Değiştirmişler. İki defa sola çevireceksin. Asım Bey'i, Muallim Nabi Bey'i, Şefi daha bir sevmeye başlamıştım. Rukiye birkaç gece sonra kendiliğinden açıldı. Üstümdeki pijama Asım Bey'inmiş. Kitabın sonu.